Ayrım 72, sayfa 687. Başlarında kaskları, üzerlerinde işçi tulumlarıyla okulun ilk öğrencileri ittikleri bir makineyle çıktılar girişe. Büyük ağaçları kesilip bir yöne yatırılabilmesi için yapılmış bir makineydi bu. Dev kapının dışına itip yolun kıyısına getirdiler makineyi ve gözlerini çiftliğe inen yolun tepesine dikip işaret beklediler. Fondaki şarkı unutma, ancak birlikte tek ve hepiz, yoksa bir hiçiz. Hepimiz hakiki insanın doğumuna hizmetteyiz, emekteyiz, vazgeçmeyeceğiz deyip biterken herkesin gözü rüzgar gülleri boyunca yukarıda uzanan yolun en tepesindeydi. 500 metre aralıklarla yol boyunca sıralanmış ve çiftlik kapısının önüne kadar gelen sokak lambasının ışığı aniden kesildiğinde çocuklar dönüp Bilge'ye baktılar. Bilge başıyla onayladığında makineyi çalıştırdılar. Hayatının ilk hatırasını Ali'nin omuzlarında, makineden çıkan sesin tedirginliğinde, sıkı sıkı tuttuğu atacanın elinde ve sırtını okşayan Eti'nin aldığı destekle izledi Tansel. Koca direğin bir kürdan gibi kesilip devrilmesi en geçmişinde hatırlayacağı ilk şeydi. Çocukların ittiği makina, tükettiği enerjinin pisliğiyle kirlenmiş, eski elektrik direğini keserken insanlar alkışlamaya başladı. İşte bu alkışlanacak bir olaydı. Makinanın bir direği kesmesi sadece 9 dakika sürüyordu. Yarım saat içerisinde yaşları 9 ila 11 arasında değişen geleceğin insanları yol kenarındaki tüm elektrik direklerini kesecekler ve yolu geleceğin insanlarına açacaklardı. Herkes oradaydı. Biz, hepimiz. Son. Bu hikaye burada bitti ve şimdi sen başlamalısın. Rakamla pi. Ense köküne yapılan basıncın bedenine yayılan rahatlamasında derin bir nefes aldı Can. Her sabah uyandığında yaptığı 2 saatlik sporun ardından bu masajın pahası biçilemezdi. Hayatının hiçbir döneminde bu kadar dinçleşmemişti. Akıl hastanesi epey yaramıştı. Genzini temizleyen hastane müdürünün iğreti bedeni yanı başında dikilmese keyfi yerindeydi. Ama adama bakmak için başını masaj koltuğundan kaldırmak zorunda kaldı. Ne istiyorsun ve çabuk ol diye bağırarak bir bakış attı ona. Ziyaretçiniz var Can Bey dedi adam heyecanla. Dümdüz bir ifadeyle kim dedi Can. Mali müşavir ve banka danışmanları dışında bir yıldır kimse gelmemişti. Adam endişenin doruklarında bir eziklikle bakanlıktan geldiği için kimliğini vermedi, dokunulmazlığı var diye açıkladı. Kadın mı dedi Can sırtında gizlenen elleri üstünden atıp doğrulurken. Evet dedi adam. Can hızla indi masaj koltuğundan, çırılçıplaktı. Adam Can'ın çıplaklığından duyduğu mahcubiyeti arkasını dönerek gizlemeye çalışırken tipini tarif etsene diye çıkıştı Can. Tüm çıplaklığıyla yine adamın karşısına dikilirken kaşları çatılmıştı. Nefret ediyordu aptal insanlardan. Adam bakışını Can'ın erkekliğinden diğer tarafa çevirip genç bir hanım size çorba getirmiş dedi. Can eline bir havlu alıp fırladı çıktı odadan. Yarım yamalak beline sarıp yürüdü koridorda. Buraya ilk getirildiğinde önünde endişeyle sarsıldığı parmaklığı kapılar sanki sahiplerine yol veriyorlarmış gibi o daha yaklaşmadan açılıyorlardı. Telaşla daldı odasına ve doğru duşa girdi. Üzerindeki yağı akıttı hızlıca. Kendisine hazırlanan komployu anladığından beri bu kadar heyecanlanmamıştı. Üzerinden akan suyun altında gözlerini fayansa dikti. Bilge nihayet gelmişti. Musluğu soğuğa çevirip buz gibi suyun bedenindeki çiği uyarmasını bekledi. Çıktı duştan, tüyleri diken diken olmuş vücudunu ve ıslak saçlarını kurladı. Acele etmeliydi ama edemedi çünkü onu görmek için çok beklemişti. O beklemişlik ve yazdığı her mektubun geri dönmesinin verdiği umutsuzluk vardı bedeninde. Ağırlaşmıştı, umutsuzlukla ağırlaşan bir beden artık acele edemezdi. Beklediği her anın ağırlığı bir yük gibiydi. Dolabına yürüdü, bir an düşündü. Bunca zaman sonra Bilge'ye gelmişti ve onun karşısına çıkmak için ne giymeliydi, nasıl görünmeliydi. Ama düşüncesini hemen sildi. Görüntüsü değildi Bilge'nin göreceği, gözlerinin içindeki sevgiydi. Geceler boyunca zihninin içinde konuşmuştu onunla. Anlatmıştı kendine gerçeği. Bir tomar mektubu çıkardı kutudan. jiu-jitsu antrenmanlarında giydiği beyaz pantolondan birini ve beyaz bir atlet geçirdiği spor ayakkabılarını giyerken artık bodyguard olarak kullandığı gardiyanlardan biri çaldı kapıyı. Ne dedi Can, acelesi vardı. Hocam seni bekliyorlar dedi gardiyan. Can kalktı, mektupları aldı, Bilge'ye doğru yola çıktı. Koridordan geçerken hürmetle selamlandı. Adım adım ele geçirmiş bu sözde rehabilitasyon merkezini. Yapılması için para bağışladığı iki lüks ek binanın ve maaşa bağladığı hastane yöneticilerinin şu ezik müdüre haftada bir gönderdiği fahişelerin büyük etkisi olmuştu sözünü dinletilmesi. Ama birkaç hamle sonra zaten dışarı çıkacaktı. Her şey ayarlanmıştı. Kendisine iki oda bir salon kıvamında yaptırdığı özel koğuş gardiyanlarla kalacaktı. Üçüncü dünya ülkesinde yaşamanın avantajlarıydı bunlar. Madem cehenneme tıkmışlardı onu, o zaman efendisi olurdu. Asla kölesi değil. Hayat sadece bir an değil miydi? Asansörü beklemedi Can. İki kat koşup çıktı üst kata. Beyaz kıyafetlerin içinde gelişmiş ince kaslarıyla olimpiyatlara katılmak üzere gibiydi. Dikildi. Kendi ziyaretçi odasının kapısında. Burasını da özel yaptırmıştı. Mali müşavir ve banka danışmanlarına durumunun kötü olmadığını, gücün hala kendisinde olduğunu gösterdiği yerdi burası. Kapıyı açmadı, bekledi. Konuşacaklarını kafasından son bir kez topladı. Can kapıda düşünürken anca yetişmiş bodyguard, pardon gardiyan ve nefes nefese kapıyı açmak için uzandığında durdurdu onu Can. O kapıyı kendisi açacaktı. Gardiyan geri çekildi. Can sordu kendine, böyle bir karşılaşmaya hazır mıydı? Hazırlandı. Açtı kapıyı ve girdi içeriye. Bembeyaz odanın derinliğinde camın önünde dikilen kadının ince bedeni camdan gelen ışığın kamuflesindeydi. Diktiği yerde kadının kendisine dönmesini bekledi Can. Orada Bilge diye mırıldanmak üzereydi ki kadın döndü, yaklaştı. Yaklaştıkça Can'ın mektuplarını tutan parmakları kasıldı. İyice sıktı mektupları. Kadın güneş gözlüklerini çıkardı. Bilge değildi. Merhaba dedi Özge. Sonra Can'ın suratına sinen şoku yumuşatırcasına masanın üstüne koyduğu tencereyi işaret ederek afiyet olsun diye ekledi. Şoktaydı Can. Dünyada en son beklediği ziyaretçi neden karşısındaydı? Kıza saldırıp boğazını sıkmak, şok geçirmek arasındayken tencereye kaydı gözlerini. Kendini topladı. Birkaç hamle sonra zaten buradan kurtulacaktı. O zaman bu salak karının da icabına bakacaktı. Uzanıp tencerenin kapağını açtı. İstediği anda mutfaktaki aşçısına yaptırdığı ama tadı asla olmayan çorbalardandı bu. Bilge'nin her gün gelip ısıttığı o çorba ama tencerede bol maydanoz vardı. Bilge bu bol maydanozlu halini ormandaki evlerinde taşındıklarında yapmaya başlamıştı. Bakışları titredi. Eğilip çorbayı koklamak istedi. O kokuda Bilge'nin varlığı vardı. Kızı vardı, eti vardı. Karşısında kendini narin hissettiği herkeste o koku vardı. Ama hemen kapağı geri kapadı. Yüzüne yayılan küçümsemenin ifadesine yerleşmesini bekleyip bakışlarını karşısında dikilen Özge'ye çevirdi. Yeşilin her tonunda parlayan gözleriyle ona böyle bakmak zordu ama aşağılayan bir tebessümle ''Özge'ydi değil mi? Ne işin var burada?'' dedi. Can'ın parlayan gözlerinin içindeki o iğneleyici bakış aynı stüdyoda o ilk karşılaşmasındaki gibiydi ama bu sefer gerilmedi Özge. Gülümsedi. O gözlerdeki parlaklığın hissedilen narinlikten kaynaklandığı belliydi. Senin yerinde olsam bu tavrın artık işe yaramadığını anlamış olurdum dedi. Sonra eliyle etrafını gösteren küçük bir hareket yaparak baksana seni nereye getirdi bu tavırların diye ekledi. Çekti sandalyeyi ve yerleşti. Sanki dokunduğu her şey kendisinindi. Suratındaki hafif tebessümün uçup gitmemesi için zorladı kendini Can. Senin planın mıydı diye önemsemediğini bağıran gülümsemesini yerinde tutmak için zorlanırken. Ne fark eder dedi Özge, ciddiydi. Ne demek ne fark eder? Beni buraya koyan o muhteşem beynin alkışlamak istiyorum ben. Can Manay değilim. Öldürmedim o çocukları diye zırvalarken çok eğlenmiş olmalısınız. Ödül vereceğim onu diye çıkıştı Can. Parçalanmış gülümsemesinden sadece dudağının kenarındaki o kısa eski yarım gülümsemesi kalmıştı. Canın duygularını gizlemeye çalışırken büründüğü sahteliğe bakıp o zaman kendini alkışla çünkü seni buraya koyan sensin dedi Özge. Komplo ile akıl hastanesine tıkılmış olmanın öfkesi büyüdüğü içinde. O öfke ezdi geçti tebessümün son parçasını da. Ölümcül bir ciddiyetle yaptığınız komplonun nasıl işe yaradığını görmeye mi geldim buraya dedi ve ekledi. Adalet naraları atan birinin böylesine namussuz olabilmesi ilginç gelmiyor mu sana? Özge hafifçe kaykılıp kolları önünde bağlarken Veli'yi ölüme gönderdiğin o seansın kaydını dinlediğimde senin hapishaneye ait olduğunu düşünmüştüm. Buranın sana az geleceğine emindim dedi ve Can'a otur dercesine baktı. Can oturmadı, dişlerini sıktı. Veli'ye yaptığı seansın kaydı yoktu ki. Olmamasına özellikle dikkat etmişti. Kimse bilemezdi ona öyle söylediğini. Buz gibi bir tonda. Neden bahsettiğini bilmiyorum dedi. Özge, hadi ama bilgenin zekasını küçümseme deyip Can'ın o son seansta Veli'ye söylediği o cümleyi söyledi. Onlara gerçekten bir ders vermek istiyor musun? Seni tasmaya alışmış bir köpek gibi bağladıkları için unutulmaz bir ders. Sana yaptıkları bu haksızlığın bir cevap vermek istiyor musun? Sonsuza kadar seni hatırlayacaklar. Bu gece hadi Veli. Bu gerçeğin Özge'nin ağzından çıkan cümleye dönüşecek kadar bilinir olmasının içini döven sancısıyla burada olmasının nedeninin eti olmamasının rahatlaması arasında yine zıtlıkla hal buldu Can. Aldığı derin nefesler ve vücudunda yükselen adrenalinin şiddeti gözlerine yansıdı. Burnu sızladı. Etiden nefret ederek geçirdiği bu bir yıl boyunca üst üste eklediği fikirlerin hepsi yıkıldı. Gözleri hafifçe dolarken kendi kendine güldü Can. Dünyayı hamile bir kadınla bile dalga geçecek kadar aşağılık bir pislikten kurtarmayı ve yaptığı tek iyiliğin cezasıydı burada olması. Gülümsemesi durdu. Dişleri sıkıldı. Bu haksızlıktı. Sıkılan dişleri çene kasları iyice gerdi. Gözlerini Özge'ninkilerinden kaçırmamak için neredeyse titredi bedeni. Oturdu Can. Elindeki mektupları kucağına koydu ve Özge devam etti. Ama itiraf etmeliyim. Veli sadece o son damlaydı. Diğerleri için. Senin durdurulamazsan nasıl daha da ileri gideceğini küçük bir işaretti. Benim içinse sen zaten çoktan bitmiştin. Saçmalık bunlar diye lafa girdi Can. İçinde büyüyen gerginliği saklamak için boyun kaslarını oynatıp esnedi. Bağlı kollarını açtı Özge ve ona doğru yaklaşıp büyük saçmalık dedi kafasını sallarken ve ekledi. Bilge'nin hamileliğiyle dalga geçti diye zaten psikolojik olarak rahatsız olan birini böylesine manipüle etmen bana Deniz'e yaptıklarının elindeki gücü böylesine bencilce, böylesine umarsızca kullanıp kendi küçük çıkarların keyifleri için diğerlerinin dünyalarını yıkabilmen haklısın büyük saçmalık. Can hala boyun hareketlerine devam ediyordu. Köşeye sıkışan biri için umursamaz görünmek zordu. Özge parmakları masaya geçerken bir hamle daha yaklaşıp seni ya buraya koyacaktık ya da hapishaneye. Hapishaneye konmalıydım bence. Hele elde etmek için dünyaları yok ettiğin o duruyu yaptıklarından sonra. Burası fazla sana. Nasıl yaşıyorsun kendinle dedi. Bakışları Özge'ninkilerle çarpışınca baktı ona Can. Bir hamlede ellerini mektuplarla birlikte masaya vurup kavgaya girişen bir timsah gibi öne geldi Can. Ama Can'ın atağına karşı Özge'nin kılı kıpırdamadı. Çünkü biliyordu, dokunamazdı. O bir kazaydı, kendimi kaybettim dedi. Duru'yu gerçekten de incitmek istememiştim. Özge, kendini kaybettin ha, kimsin sen? Her kendini kaybeden başkasını çiğneyip geçen biri, bir buldezer. Sürekli kendini kaybedip başkasına verdiğin zararda mı bulabiliyorsun kendini? Başkasına çektirdiğin acıda mı gelebiliyorsun kendine? Nesin sen? Ayağa kalktı Can. Pencereye gitti. Çünkü o yeşil gözlerin kendisine böyle yargılamasına tahammül edemezdi. Odadaki sessizlik delilik gibiydi. Sanki her an her şeye gebeydi. Düşüncelerini aklında toplayıp Özge'ye döndü. Özge ayaktaydı. Kendisine dönmüştü. Daha önce çok has hissettiği bir samimiyetle. Belki bu söylediklerim seni eğlendirecek ve benden nefret eden ruhuna besin olacak ama gerçekten bilmek istiyorum. Bilge neden gelmiyor? Geceler boyunca konuşuyorum onunla. Kendimi anlatıyorum. Bir gün kollarımdaydı. Ertesi gün tam karşımda. Lütfen bu mektupları derken şşş deyip susturdu onu Özge. Senin için gelmedim buraya. Bırak Bilge'ye mesajlarını ulaştırmayı. O buraya gelmeye kalksa bu hastaneyi yıkarım. İçinde seninle birlikte. Ona bulaşmana izin vermem. Can'ın ani samimiyeti yavaşça geri çekildi. İfadesi sertleşti. Dişlerini sıktı, yutkundu. Neden buradasın? Kapıya doğru yöneldi Özge. Ama açmadı. Can'a dönüp... Buraya gelip, senin karşısına oturup, sana yıllar önce işte bu dediğim o anı anlatmak isterdim. Seni ilk gördüğüm o gün o kadar toydum ki, işte böyle olmalı insan, kendinden emin, ne istediğini bilen ve asla vazgeçmeyen diye düşünmüştüm sana bakarken. Seni adam yerine koyacak kadar tecrübesizdim. Akıl hastanesinde yattığını biliyordum o zaman. Etinin senin doktorun olduğunu, gerçek adının Umut olduğunu öğrenmemse zor olmadı. Ucundan çektim, bekledim ve gerisi geldi. Can'ın gardı tamamen inmişti. Kızı ilk gördüğünde suratındaki aşağılayıcı tebessümün duygusu içinde patladı. Can'ın gözlerinde o patlamanın kıvılcımlarını gördü Özge. Fark ettim ki insana en büyük katkı ya yüreğini besleyenlerden ya da yüreğini dağlayanlardan geliyor. Arası yok. Çünkü arada bizi oyalayan her şey zarar. Beni sen doğurdun. Çok büyük bir kelime gibi geliyor bu kulağa ama... Sen beni işten çıkarmasaydın, ancak sıkıntısını çekerken üzerine düşündüğüm onlarca düşünce inmeseydi aklıma ve Sadık merak edip beni bulmasaydı ne olurdu? İş bulamamam için o gün ettiğim bir telefon, bir küçük rica ya da görüşme, her neyse bugün aslında ikimiz de buraya getirdi. Ara ara düşünüyorum, acaba o gün bana öyle tepki vermemiş olsaydın hayatım bugün nasıl olurdu diye. Ama sonra hatırlıyorum ki etkinin tepkisidir hayat. Verdiğin her etkiye dikkat ediyorum. Çünkü tepkinin dönüp dolaşıp beni bulacağını biliyorum. Ama sen bambaşka biri olabilirdin. Pırıl pırıl zekasını hayat daha güzel aksın diye kullanan, ele geçirmek yerine beslemeye çabalayan biri. Sen başka olsaydın hayatın da bambaşka olabilirdi. Ama değilsin. O yüzden de işte tam da buradasın. Alamadın dersleri ve olamadın dedikten sonra kapıyı açtı. Kapının önünde iki gardiyan vardı. Can tanımıyordu bu adamları. Özge koridorda uzaklaşırken Can kendi gardiyanlarını nereye diye kapıya yaklaştı. Baktı, yoktu. Merdivenlerin başında bir hamlede geri döndü Özge. Az kalsın buraya neden geldiğimi söylemeyi unutuyordum dedi. Küçük bir tebessümle. Çıkmak için yaptığın ayarlamalardan haberim var diye devam etti büyüyen bir gülümsemeyle. Verilen izinleri benden aldığını bilmek seni ne kadar şaşırtırdı dedikten sonra daha da bir dikkatle baktı Can'ın yüzüne. Sanki istediği cevabı aldı onun ifadesinden ve epey dedi sakince ve saatine baktı. Hımm diyerek bakışını Can'a kaydırıp burayı bu kadar konforlu yapmana izin verdik. Çünkü oyun alanın olmazsa rahat durmayacaktın. Ama her zamanki gibi hak etmediğin halde daha fazlasının peşindesin. Bakalım yeni kadroyu beğenecek misin? Birazdan tanışırsın. Döndü ve merdivenlerden inerken Can'a bakmadan Sağlık Bakanı'nın selamı var. İstifasını verirken aranızdaki anlaşmayı yerine getiremeyeceği için üzgün olduğunu sana iletmemi istedi, dedi. Sesindeki gülümseme kelimelerin ifade ettiği kinayeden çok daha iğneleyiciydi. Her şey çökmüştü. Özge'nin birkaç cümlesiyle aylardır kurduğu hayal yok olmuştu ve yükseldiği o yerde dibe vurmuştu Can. Kendisini bekleyen iki gardiyan arasında Özge'nin gidişini izledi. Öfkesi büyüdü içinde ama adamlar onu aşağı indirirken tepki vermedi. Önce durum değerlendirmesi yapacaktı. Buradan çıkacaktı. Vazgeçmediği sürece insanın daima bir şansı vardı. Alt kat çok kalabalıktı. Hastalar salonda toplanmıştı. Koridorlarda tanımadığı hasta bakıcılar vardı. Her taraf karışmıştı. Personel telaşlıydı. Kimse bakmadı. Bakamadı Can'ın suratına. Hepsi yaptıkları işbirliğinin ortaya çıkmasından tedirgin olmalıydı. Onu da diğer hastalarla birlikte salona koydular. Bu dördüncü girişiydi bu salona. Nerede olduğunu hatırlatan tek yer burasıydı. Aklında kaybolmuşların bir arada toplandığı bu salon gençliğinde umut olduğu zamanlarda canla kağıt oynadığı salona benziyordu. Belki de o yüzden buradan nefret ediyordu. Kaçmıştı oradan, çok uzaklaşmıştı. Dünyanın zirvesine çıkmıştı ama şimdi yine buradaydı. Hayattan kaçılır mıydı? Pencereye yakın, geri kalan herkese uzak köşeyi seçti. Dikkatlerini salonun dört köşesinde aynı anda açılan televizyona veren zavallı kayıpları izledi. Hayatlarını kendi kontrollerinden çıkmış, başkasının verdiği kararlarla buraya kapatılmışlardı. Toplumun delileriydi bunlar. Belli ki diğerlerinin arasında var olamamışlardı. Hepsi gözlerini dikmişti televizyona. Güneş enerjisine alınan elektriğin nasıl da dünyayı değiştireceğini anlatıyordu haber. Hadi diyordu sokaktaki insanlar. Yıktıkları elektrik direklerinin etrafında gösterip yapan çevreciler hadi diye bağırıyorlardı. Bu sefer polis bile onları alkışlıyordu. Bir senede bu insanlığa ne olmuştu? Biraz önünde durmuş, katatonik bir şekilde pencereden dışarı bakan adama kaydı gözleri ve adam aniden kafasını çevirip onunla göz göze geldiğinde can kaçırdı gözlerini. Kahretsin! Adam şimdi de o tuhaf yürüyüşüyle kendisine doğru gelmekteydi. Hasta bakıcılara baktı. Bir tanesi kapının yanında, diğeri sandalyeye oturmuş adam yanındaydı. Bir diğeri seslenilse yardımı koşacak uzaklıktaydı. Paytak yürüyüşlü tuhaf adam bir metre uzakta durup dikti gözlerini cana. Bir süre konuşmadı. Eski bir Tibet hikayesi var. Çok hoşuma gider diye kadar can özellikle bakmamıştı ona. Tibet hikayesi sanki bir dağın tepesinde anlatılınca daha da bir anlamlı oluyordu kelimeler diye kendi uydurduğu hikayelere. Tibet hikayesi adını vermişti Can. Kendi hikayelerinden birini duyacağını sandı. Gözleri kısıldı. Kafasını yavaşça adama çevirirken alaycı bakışları, ama adam ona bakmıyordu. Gözlerini pencereye dikmiş, hikayeyi anlatmaya başlamıştı. İki köy varmış. Biri kuzeydeymiş, biri güneyde. Birinde sürekli siyah giyerlermiş, birinde sürekli beyaz. Bu iki köyde yaşayanlar öyle birbirlerine zıtmışlar ki biri toprağa inanırmış, diğeri havaya. Biri güneşten kaçarmış, diğeri aydan. Ve iki köy mesafesi bu zıt inançlar yüzünden tam 1000 yıldır savaştaymış. Ve savaşları o kadar uzun sürmüş ki iki köyün nüfusu da verdikleri kayıplar yüzünden küçülmüş de küçülmüş. Sayıları bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldığında nihayet uzlaşmak zorunda kalmışlar. Ve haklılıklarını taraf bulmak için hep birlikte o diyarın en bilge kişisini görmek için o bölgenin en yüksek dağına çıkmışlar. 39 gün süren zorunlu tırmanıştan sonra bilge kişinin mabedine nihayet varmışlar. Bilge kişinin karşısına geçip sırayla kendi inançlarının haklılıklarını, üstünlüklerini ona anlatmışlar. Her iki tarafın da anlatacakları bittiğinde bilge kişi biraz düşünmüş ve demiş ki, eski bir inanışa göre kişi dünyadaki yolculuğunu tamamladığında cennet ve cehennem arasında kendini bir ayna karşısında bulurmuş. Bu ayna o kişinin dünyada geçirdiği süre boyunca her konu da olabileceği, ulaşabileceği en yüksek potansiyeli sunarmış ona ve ruh olabileceği o en iyi versiyonuyla olmayı seçtiği versiyonu arasında farklı öyle nitelikte görünürmüş ki aynada olabilecekken olmadığı şeylerin, yani doldurmadığı potansiyelin pişmanlığı içine işlermiş. İşte o pişmanlık ruhun cehennemiymiş. Kendi versiyonunu tamamlamaya yaklaşanlarsa cennetin huzuruna kavuşurmuş. Çünkü huzur dünyada yarattıkları iyilikten beslenenlerin onlara ettikleri dualardan toplanırmış. İnsan ancak diğerine yol açınca yolu açılırmış. İki köyün insanları birbirlerine bakmışlar. Haklılıklarını bulmak için günlerce tırmandıkları bu dağda bilge yerine koydukları bu adam ne saçmaladığını anlamaya çalışmışlar. Ama anlamamışlar ve aralarında biri nihayet sormuş. İyi de bu hikayenin bizim aramızdaki husumetle ne alakası var? Bilge kişi sakin bir tebessümle açıklamış. Neye inanırsanız inanın, tüm inançlar, tüm felsefeler, ideolojiler, düşünceler, fikirler, kişiye olabileceği en iyi versiyonu bulabilmesinde yardım etsin diye dünyaya yerleştirilmiş araçlardır. Siz olabileceğiniz en iyi halinize dönüşmeye bir kenara bırakıp hanginizin aracı daha iyi diye kavgaya girişirseniz, bırakın potansiyelinizi doldurmayı, kişi bile olamazsınız. Pişmanlığınız hayatınız olur ve potansiyeliniz aynasında görünmez olur. Artık kavga etmeyi bırakın. En iyi araç elindeki ne olursa olsun daima elindekini ustaca kullanmaya çabalamaktır. Hikayesi bitmişti. Geldiği tuhaflıkta sessizce döndü arkasını. Gitti adam. O aynayı düşündü Can. Şimdi karşısında dikilse acaba kendisine gösterilen en iyi versiyonun ne kadar farklıydı hali? Herkesin tanıdığı, alkışladığı, kıskanılan biri olmaya başarmıştı. Ama fark yaratmış mıydı? Kendisine dua eden var mıydı? Tanınmak, alkışlanmak, kıskanılmak başarı mıydı? Gözleri doldu. Deli bir adamın anlattığı aptal bir hikayede kendini bulmak zordu. Ama hayat her an milyarlarca araçla bizimle konuşuyordu. Söylediklerine kulaklarımızı tıkasak, gösterdiklerine kafamızı çevirsek, hissettikleriyle savaşsak, ne yaparsak yapalım, düşündüğümüzle giriyordu aklımıza. Eninde sonunda her ihanetimizin cevabını veriyordu bize. Ancak doğruda duranlar dimdik gururla durabiliyordu o aynanın önünde. Bir insanın tüm dünyaya sahip olup kendi ruhunu kaybetmesinin kendi varoluşuna ne yararı var? Bir sürü saçmalığa sahip olmak için kendi ruhunu kaybedenlerin mezarlığındayız. Ne olursa olsun her an doğruyu seçmemiz. Korkmadan, tereddüt etmeden varoluş katmanlarında yolculuğumuza devam etmemiz dileğiyle. Bir başka hikayede, belki bir yerlerde, belki başka bir gerçeklikte, herhangi bir zaman diliminde ya da gezegende karşılaşmak üzere. Akila, ayrım sonu. 12 Ağustos 2016, kitabın sonu.